Değerli izleyenler, iyi geceler. Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akın Hocam, Serdar Hocam ve Onur Hocam'la beraber.
Hayırlı geceler.
Onur Hocam'ın çok ilginç videoları var.
Evet, inşallah.
Onları göreceğiz.
İnşallah. Dün bahsettik biraz. Bu evrimciler normalde canlıların sadece böyle kendilerine göre biraz benzemesinden koca ortaya bir saçma teori yapmışlar. Kaldı ki günümüzde mikrobiyolojinin ve DNA'nın keşfinden sonra proteinlerin sentezinin ne kadar detaylı aşamalardan geçtiğini her geçen gün farklı bir detay ortaya çıkıyor. Kısa bir tekrar yapmak gerekirse bir proteinin DNA'dan okunup hücre içerisinde sentez edilip 3 boyutlu haline alıp işleve başlaması için tam 4950 farklı protein görev alıyor. Maşallah. Bir tane elmasın üretilmesi için 4950 farklı tipte elmas çalışıyor diyebiliriz yani. Hı hı. Bunu anlatıyoruz. Bununla ilgili de her geçen gün farklı animasyonlar çıkıyor. Şimdi ben burada şu animasyonda şey göstereceğim. Protein, mesela enzimlerden bahsetmiştik. Enzimler de birer protein. İşte o enzimin olması gereken oranda salgılanmasını, sentezlenmesini sağlayan mekanizma. Regülasyon mekanizması halinde nasıl protein sentezi oluyor? Onu şimdi açıklayacağız. Bir proteinin, yani bir enzimin vücut için gerekli olduğunu bir kere vücut bilmesi, beynin bunu biliyor olması ve hücrelerin buna göre davranıyor olması zaten bir mucize. Çünkü bilemez. Biz çünkü bunu yeni keşfediyoruz. Bunu proteinler veya hücreler hiç bilemez. Allah'ın izniyle. Allah'ın dinlemesi de onun tecellisini görüyoruz sadece. Şimdi bu animasyonda kısaca DNA'da sürekli sentez edilmeyen, ihtiyaç olduğu anda ihtiyaç olduğu kadar sentez edilen enzimlerin nasıl sentez edildiğini göreceğiz. Şimdi burada proteinin çeşitli aşamalarında sentez aşamalarını görüyoruz. Burada anlatılan konu şu. Sürekli sentez edilen proteinler var. Bunlar süreklilik arz eden ve vücutta sürekli bulunması gereken proteinler. Böyle olması gerektiği için vücutta sürekli sentez ediliyor. Maşallah. Ama bazıları var ki mesela insülin gibi gerektiği zamanda gerektiği kadar olması gerekiyor. Peki vücudumuz bunu nasıl sentez ediyor? Şimdi bunun için bazı faktörler var. Transkripsiyonda, yani hücrenin içerisinde DNA'nın okunması için gerekli bazı faktörler var. Bu faktörler denilen kelimeyi incelediğimizde her birinin de ayrı birer protein olduğunu görüyoruz. Şimdi her biri ayrı birer protein olan sistemin yavaş yavaş nasıl çalıştığını göreceğiz. Ne amacımız? En sonunda bir proteinin ideal ölçüde istenildiği kadar istenildiği zamanda sentezlenmesi. Şimdi bunun için bakın, hücrenin dışarısında zaten var olan, yani zaten bilinen bir bilginin ürünü olan bir hücre proteini var hücrenin zarında. Bu hücre zarındaki proteine eğer kandaki bir protein, yani alıcı verici uydu sinyalini alan ve veren hücre proteinleri gibi istenilen sinyal protein bağlandığında bakın zincirleme bir reaksiyon başlıyor. Buradaki her üç boyutlu farklı renkteki şekil bir farklı proteini temsil ediliyor. Bunların her birisi de transkripsiyonda, yani o proteinin, yani insülinin sentezlenmesinde görev alan sıra halindeki proteinler. Her biri birer farklı protein. Yani birer bayrak yarışı gibi bakın. Birisi birisine dokunuyor, o hareket ediyor, başka bir yere gidiyor. O ona dokunuyor, başka bir yere gidiyor. Ve en sonunda uzay gemisinin içinde yolculuk gibi çok özel proteinlerin içeri alındığı hücre zarından içeri giriyor. Pasaport gerekiyor. Yani bunun için özel bir protein olması gerekiyor ve içeri giriyor. İçeri girdikten sonra tekrar detaylı bir aşamadan geçiyor. Her seferinde bu ATP, şu an bağlanılan şu üç boncuklu yapı, bunların her biri enerji veriyor. Biyolojik piller. Ve en sonunda bakın protein proteine, protein proteine, en sonunda DNA'nın üzerinde geliştirici bölümün hemen önünde mRNA'yı oluşturmak için bekleyen enzimler harekete geçiyor. Bu da kompleks. Bu kompleks şu görmüş olduğunuz sarı renkli protein olmadan çalışmıyor. Onu bekliyor. Ve o geldiği zaman şu an çalışıyor. Ve enerjisini de aldıktan sonra ne oluyor? Protein üretilmeye başlanıyor. Ya burada gördüğümüz bizim kısaca yüzlerce farklı proteinin sadece bir proteinin üretilmesi için görev alması. İnsan dikkatli bir şekilde düşündüğü zaman kapkaranlık ortamda moleküllerden oluşan bu atomlardan oluşan bu moleküllerin nasıl olup da kandaki insülin ayarını bildiği, onu algılayıp ona göre sanki böyle orduda hani emir komuta zinciri vardır. İşte genelkurmay başkanına çıkana kadar sürekli böyle bir hiyerarşik sistematik kontrolden ve aşamadan geçer. Hücremizde de böyle bir sistem var. Yavaş yavaş olay büyüdükçe daha bir üst kademeye, daha bir üst kademeye gidiyor ve en sonunda onaylanıp protein sentezi başlıyor. Bunu kim yapıyor?
Şu an.
Buradaki hazır olan bilgi nereden geliyor? Yani burada çok önemli. Her proteinin bildiği bir bilgi var. Bir görev var, görev tanımlaması. O proteini o aynı asker gibi tam liyakatıyla yerine getiriyor. Bir de olması gereken hassasiyette, olması gereken zamanda. Ve bu saniyenin binde bölümlerinden, yani binde birleri gibi zamanlarda oluşuyor. Hücrede bu kadar hassas bir düzen var. İnsan dikkatlice şöyle baktığı zaman, yani şu film olarak bile bunu seyrettiği zaman bile Allah'ı hemen alması, hemen Allah'ı bulması lazım.
İnşallah. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu hocamızın kitaplarında da var da bu örnek aklıma geldi sen şimdi insülini anlatınca. Evet. Şimdi Evrimci Masalına göre işte her şey kademeli kazanılmış özelliklerle şimdiki mükemmel hallerine gelmiş diye bir hikayeleri var bunların masalda. Şimdi o masalın da kendi içinde zaten bir fikir çöküntüsü olduğunu görüyoruz. Fikir perişanlığı olduğunu görüyoruz. Niye? Belki hani hücreyi anlattığımızda, protein anlattığımızda konunun uzmanı olmayan veya ilk defa duyanlar anlamakta güçlük çekebilir. Hakikaten çok kompleks yapılar ama daha basit düşünüldüğünde bile evrim teorisinin ve bu öne sürdükleri iddiaların ne kadar geçersiz olduğunu anlamak mümkün. Mesela senin anlattığın insülin, çok basitçe düşündüğümüzde şunu görüyoruz. Vücutta bunların evrimcilerin anlattığı masala göre işte tesadüfen insülin oldu. Ne işe yarayacak o insülin? Yani duruyor. Kimyasal bir bileşen. Mümkün değil de hadi o masala göre düşünelim, duruyor. Pankreas olmadan insülin hormonunun, molekülünün bir işe yaraması söz konusu değil. Diyelim ki önce pankreas oldu. Bu sefer insülin yok. Vücuttaki şeker kontrolü yapılmayacağı için pankreası olsa bile o canlı hemen ölür. Nasıl ölür? İşte ilk yediği şeker kamışıyla, yani tatlı yiyeyim niyetiyle veya herhangi bir şey ise zaten şeker molekülü alacak hücrelerine, hemen oracıkta ölür. Bu ikisi de yetmez. Diyelim ki pankreas da var, işte insülin de var, hepsi hazır bekliyorlar. Bir de beyinde bu ikisini kontrol edecek, emirleri verecek, talimat verecek, detaylı olarak ilgili adresi efendim işte tarif edecek bir emir komuta merkezi olması gerekiyor beyinde. Bu da olmazsa ne oldu bu sefer, ne pankreas ne insülin bir işe yaramaz. Yani nereden bakarsak bakalım, en basit şekilde bile baksak evrimcilerin iddia ettiği o garip olan eksik özelliklere sahip canlının zaten yaşaması mümkün değil. Yani konu elbette ki bir proteinin oluşamamasından tesadüfen zaten çökmüş durumda. Eksik organlara sahip insanların doğal şartlar içerisinde yaşadıklarını iddia ediyor evrimciler. Söyledikleri bu. Yani pankreası olmayan, vücudun şeker kontrolü olmadığı halde yaşayabileceğini iddia ediyorlar. Yani bu kadar saçma bir iddia. Yani bunu çok iyi şey yapmak lazım, görmek lazım. Ve evrimci masalına göre, yani bir perişanlık daha, pankreası olmayıp da vücudun şeker dengesi kontrol edilmediğinden dolayı mağdur olan bu garip varlıklar evrimci masalındaki, bir gün bunların ataları diyor ki ya biz işte şekerli bir şey yediğimiz zaman hemen ölüveriyoruz. Bizim neslimiz yani devam etmeyecek. Ya şu şeker sorununu bir çözelim. Ne yapalım? İşte karaciğerimizin orada bir yerde altında kenarında şöyle bir pankreas türü bir şeye ihtiyaç var. Organa ihtiyaç var. Hatta yetmez, bir de bunun insülin hormonu salgılaması lazım ki şeker dengesi bozulmasın ve hayatımızı sürdürebilelim diye karar vermiş olması gerekiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Şimdi hadi denesin evrimciler. Vücudumdaki şeker oranını ben şu an kontrol edeceğim diye böyle bir şey denesin. Olur mu böyle bir şey? O bizim adımıza yapılıyor zaten. Her an, her saniye. Şu anda yapılıyor mesela. Bir saniye sonra da yapılacak. Yani mümkün olmayan, mantıksız, gerçeklerden uzak, hayali senaryolara dayanan, asla ve asla bilimsel olmayan, hiçbir gözleme dayanmayan
konuşmalar bunlar. Yani böyle hani mahalle arasında işte muhabbet tarzı şeyler bunlar. Yani hangi açıdan bakarsak bakalım, hangi konu üzerinden ele alırsak alalım, evrim teorisinin geçersizliği ve hiçbir şeyin tesadüfen meydana gelemeyeceği apaçık ortaya çıkıyor inşallah.
İnşallah. Tabii çok doğru bir şey söyledin. Yani pankreas tam da o sırada karar verecek ama insülin üretmeye, bir de onu tam da o sırada anlamaya yarayacak diğer bütün hücrelerde de olacak tabii. Bir sistemin varlığı tabii. Şart. Tabii. Yani onun için ne gerekiyor? Bütün hücrelerde alıcılar olması lazım. Ve alıcılardan sonra da zincirleme bir şekilde çok sayıda birbirini anlayacak proteinlerin olması şart.
Evet.
Ve bu gen seviyesine kadar. Yani tabii. Sadece protein tabii. Değil, gen seviyesine kadar olması şart. Organel seviyesine kadar da olması şart. Çünkü insülin şöyle yapıyor. O kadar fazla çeşitli uyarıya sebep oluyor ki insülin. Bir tanesinde mesela hücre zarına kapılar yerleştiriyor. Özel kapılar. Özel böyle paketçiklerin içinde tutuluyor. Yani o paketin bilgisini üreten DNA'nın olması lazım. O paketin içinde saklı tutulan işte o kapıların bilgisinin olması lazım. Oraya taşımayla ilgili proteinlerin bilgisinin olması lazım. Ve o zincirleme olarak insülin bilgisini çeviren evet, proteinler evet, lazım.
Evet.
Onu anlayan paketçik üzerinde yapı olması lazım. Ondan sonra o algılandıktan sonra da onu taşıyan, hücre zarına taşıyan başka proteinlerin olması lazım. Evet. Bu sadece bir yönü. İnsülinin evet. Sadece bir etkisi de yok. Çok çeşitli evet. Etkileri var. Gen evet. Seviyesine kadar iniliyor.
İnşallah.
Şimdi bunların hepsi bir anda olması şart ise ne anlama geliyor? Allah yaratmış.
İnşallah.
Kademe kademe gelişmemiş.
İnşallah.
Böyle bir şey mümkün değil. Zaten bütün bu yollardaki en ufak hatalar çeşitli evet. Şeker evet. Hastalıkları evet. Tipleri oluyor
evet.
Bunlar.
Evet.
Şimdi bu kadar açık bir gerçek olduktan sonra yani çok zavallı duruma düşüyorlar. Evet. Bunu kendileri adına yapmasınlar. Yani her şeyden önce kendilerine saygıları adına yapmasınlar. Şimdi hocam çok güzel bir şey gösteriyor. Mesela durduralım burada. Bir protein var. Mesela bu bütün o zincirin içinde bir arada olan bir durum. Burada ne var? Bir tane protein var. Şimdi o protein orasında yani bir tarafında işte bir farklı mavi dışında bir renk var orada. Ne rengi o?
ATP'nin bir tane fosfat.
Evet. O fosfat molekülüyle ifade eden bir küremsi bir yapı var. O bağlanıyor. Şimdi burada o kadar ilginç bir sanat var ki. Şimdi önceden bu fosfat bağlanmadan önce bu protein bir işe yaramıyor hücrede. Ne zaman ki bu fosfat bağlanıyor, fosfatın bağlanmasıyla beraber proteinin şekli değişiyor. Şekli değişen protein bir sonraki proteine bağlanabiliyor oluyor. Bağlanıyor. Evet, burada mesela ATP'nin bir tane fosfatı bağlanıyor. Aslında burada böyle gösteriyor ama böyle de değil. ATP var. Bir de ATP'den o fosfatı sokan, kesen başka bir enzim de var. O enzim yoluyla o fosfat bağlanıyor. Yani sadece protein yetmiyor, ATP yetmiyor. Ayrıca bir başka enzim onu bağlıyor. Onun neticesinde, şimdi burada da göstermemiş, o aslında o protein yapısı değişiyor, şekli değişiyor. Ve bu şekli değişmesi çok önemli. Yani bu şekilde değişikliğin olmaması halinde bütün o zincirleme sistem kesiliyor. Yani bu şuna benziyor. Bir yerden bir işte barajlarda üretilen elektrik, İşte bizim şehrimize kadar, evimize kadar geliyor. Herhangi bir yerde bir kesme neye sebep oluyor? Elektriğin kesilmesine sebep oluyor. Yani burada ışık olmaz o zaman. Burada da öyle. Herhangi bir proteindeki yapısındaki en ufak bir hata, o şekil dönüşmesindeki kusura sebep olacak en ufak bir hata bütün sistemin çökmesine sebep oluyor. Bu oldu. Ona uygun, karşı tarafta da uygun bir protein olması lazım. Mesela ilerleyelim biraz. İlerleyelim. Başka bir proteine bağlanıyor. Şimdi burada duralım. Şimdi yani biraz insan akıllı olması lazım. Şimdi makineleri açıp baktığımızda ne var? Civatalar var değil mi? Ona uygun böyle şeyler var.
Somunlar var.
Vidalar var. Hepsine uygun olması lazım bunların. Burada tam anlamıyla üstelik o tek şey dedi. 3 boyutlu hassas bir birleşme var. Yeterli değil. Ya tamam birbirine değer de bu DM'nin bir anlamı yok. Bu DM ile beraber başka moleküller de birbirine değiyor. Bu DM ile beraber molekülle bir değişikliğin olabilmesi lazım. Nitekim biraz ilerletelim. Şimdi değişiklikle beraber önceden etki etmeyen ATP molekülleri, enzimle beraber etki edemeyen ATP molekülleri artık o yeşille gösterilen proteine bağlanabiliyor oluyor. Yani zincirleme bir sistem burada söz konusu. Yani burada tek başına bir proteinin anlamı yok. Önceki proteinin zaten olması lazım. Fosfatın olması lazım. ve o fosfatı kesen ve diğer proteine yapıştıran enzimlerin olması lazım. Ve bu enzimler çeşit çeşit, yani her proteine özgü başka böyle fosfat taşıyan enzimler var. Şimdi bunların her birinin en baştan olması lazım. Dolayısıyla çocuk olsa anlar. Yani burada böyle kademe kademe gelişim, kademe kademe kazanım diye bir durum yok. Buradaki yapıların en ufak bir eksikliği bütün sistemin çökmesine sebep oluyor. Ve istisnasız her olay böyle. Yani hücre içindeki her olay böyle. Yani ortaklaşa bir akıl, ortaklaşa bir yardım, birbirine destek olma. Kesinlikle bir zıtların mücadelesi yok. Mükemmel bir kardeşlik, mükemmel bir organizasyon var. Yani inşallah bu örnekleri zaten detaylarıyla görünce, en azından samimi olan evrimciler, hani bunun çok saçma bir teori olduğunu inşallah anlıyorlar yani inşallah.
Evet. Ya dediğin gibi Serdar Hocam, normalde amino asit düzeyinde en ufak bir değişiklik bile bir canlı vücudunda, insan da değil yani tüm canlıların vücudunda bir ölüm sürecini başlatıyor o canlı için. Yani bir sistemindeki herhangi bir yapının, bir organdan da bahsetmiyoruz, organın bir proteininden de bahsetmiyoruz, proteinindeki amino asitin yerini değiştirdiğiniz zaman, dolayısıyla o protein işlevsiz hale gelecek. O protein Allah o kadar güzel bir sanatla yaratmış ki, Onur Hocam'la dün konuşuyorduk bu konuyu da. Bir protein geliyor, başka bir proteine bağlanıyor. O protein ikisi bir arada olduktan sonra üçüncü proteine bağlanabilme özelliği kazanıyor.
Evet.
Sonra o üçünün birleşimi dördüncü proteine bağlanma özelliği kazanıyor. Normalde Allah yani çok daha basit bir şekilde de yaratabilirdi. Ama o kadar güzel, detaylı bir şekilde yaratmış ki evrim diye bir konu kalmıyor zaten. Yani evrimcilerin tek iddiası, yani her şeyin kademe kademe, yavaş yavaş olduğu iddiasını Allah adeta mikrobiyolojiyle yerle bir etti.
Evet,
yani çünkü her şey böyle birbirine bağlı sistemlerle çalışıyor. Sistemin içinden tek bir parçayı çıkardığınız zaman sistem tamamen çöküyor. Bu zaten evrimcilerin kademe kademe evrim iddiasını çökerten bir şey olmuş
evet,
oluyor.
Inşallah.
Şimdi gelmeden önce televizyonda bazı konuşmalar oldu bu bir programda. İşte hani öyle aklımda kaldığı kadarıyla bir sunucu şöyle bir soru sordu. Biz acaba evrimleşip ileride farklı boyutları ve farklı frekansları algılar hale geleceğiz mi diye bir soru sordu. Şimdi bu tabii çok bu konuyu bilmemekle ilgili sorulan bir soru da, biz yine hani cevap olarak bir şeyler söyleyelim. Şimdi biz mesela görüyoruz değil mi? Bizim görme işlemimiz bir kere başlı başına bir mucize. Şu anda burada işte radyo dalgaları var, televizyon dalgaları var. Şu anda burada dolaşıyor. Biz bunları algılayabiliyor muyuz? Algılayamıyoruz. Ama biz bir radyoyu getirsek, masanın üzerine koysak, işte tuşuna da bassak, o onu algılayabilecek bir mekanizmaya sahip olduğu için onu algılıyor ve bize ses olarak, sese çevirerek bize iletiyor. Veyahut da bir televizyonu getiriyoruz, koyuyoruz işte anteni de koyuyoruz üstüne. O dalgaları algılıyor ve onu görüntü ve sese çeviriyor. Bizim algılayabileceğimiz hale çeviriyor. Şimdi insan gözü de aynen böyle. Şu anda zaten burada her yeni yöne doğru foton gidiyor değil mi? Mesela biz şu anda bu açıdan bakıyoruz. Ama mesela bu masanın üzerinden yansıyan fotonlar mesela bu tarafa doğru da gidiyor. Veyahut da yukarı doğru da gidiyor. Sağa sola her yere gidiyor bu fotonlar. Biz nereye gidersek gözlerimiz oradan bakacağı için fotonu oradan algılıyor. Yani bu burada her yere dalga gidiyor aslında. Şimdi evrimcilerin zaten içinden çıkamadıkları, zaten hiçbir şeyin içinden çıkamıyorlar da, en baş konulardan bir tanesidir. Göz. Şimdi hangi mantıkla, hangi mutasyonla şuursuz hücreler, şuursuz atomlar bir araya gelecekler ve diyecekler ki ya kardeşim dışarıda güzel bir dünya var. Şimdi bu güzel dünya, atomlar tabii bizim hani atomlar ağzından konuşuyoruz. İşte bizim üzerimize çarpıp sürekli olarak yansıyorlar. Biz öyle bir şey yapalım ki biz bir araya gelelim. Bir göz gibi bir organ yapalım. Sonra o göz gibi organı da beyne bağlayalım. Bizim üzerimize çarpan fotonları biz tekrar algılar bir hale gelelim. Yani bahsettikleri şey bu. Hiçbir atom böyle bir şeye karar veremez. Hiçbir atom kalkıp da dışarıda bir dalga var, ben bunu şu anda var olduğum canlının vücudunun algılayacağı bir şekilde bir organ yerleştireyim, bunu da kalkıp vücudun en üstüne koyayım ki rahat rahat her yeri görebilsin, böyle bir şey yok. böyle bir şey olamayacağı için zaten hiçbir tesadüf, hiçbir mutasyon veyahut da hiçbir evrim mekanizması bizim algılayabileceğimiz farklı bir dalga boyutunu bizim algılamamız için bir organ oluşturamaz. Yani bunu Allah yaratırsa olur tabii ki. Ama şuursuz mutasyonlar, tesadüfler böyle bir şey kesinlikle yapamaz.
İnşallah. İnşallah. Allah'ın şefkati bizim üzerimizde çok büyük. Yani normalde bu dışarıdaki ortamı görmeye çalışsak aslında çok farklı bir ortam var. Yani mesela ışığı biz böyle pürüzsüz pırıl pırıl görüyoruz ama aslında öyle değil. Işık böyle yağmur damlaları gibi geliyor. İşte fotonlar onu anlatıyor zaten. Fotonlar yoluyla taşınıyor. Fotonlar da parçacık demek. Yani enerji parçacıklar yoluyla, belli miktarlar yoluyla gözümüze geliyor. Ama biz böyle pürüzsüz, pırıl pırıl, böyle sektesiz bir şekilde görüyoruz. Normalde öyle görmememiz lazım bizim şeyi. Aynı onun dışında mesela ışığın bir polarizasyonu var. Yani ışık aslında bir yön bilgisi de taşıyor. Yani bir dalga olarak da hareket ediyor ve dalganın bir şeyi var. Hareket ettiği böyle bir düzen var. Onun bilgisi de normalde var ama biz onu da algılamıyoruz. Başka bazı hayvanlar algılıyor. Mesela onu da görsek yani yine bizi rahatsız edebilirdi. Yani biz sadece ışın kendisiyle ilgili değil, diğer cisimlerle ilgiliyiz. Yani onları bizim asıl görmemiz esas. Işın o bilgisinin bizde çok bir şeyi yok. Ama mesela gözümüze ek bir rahatsızlık da verebilirdi. Mesela öyle bir şey de yok. Polarizasyonu da algılamıyoruz. Çok böyle detayları var bunun inşallah. Allah hep böyle bize şefkatinden, değil mi? Çok mükemmel rahmetin tecellisiyle çok harika bir sanat gösteriyor. Yani çok büyük nimetlerini onun vesilesiyle varıyoruz. Şimdi en küçük bir hediye biri birine verdiğinde minnet duyar. Yani minnet tabii Allah'a duyulur da hani normal bir insan ona teşekkür eder. Şimdi sana her şeyi var eden Allah. Yani muazzam nimetler vermiş. Göz gibi bir nimet vermiş. Şimdi onu tanımamak olmaz yani inşallah.
İnşallah. Programda aynı zamanda şöyle de bir bu Stephen Hawking'in söylediğini iddia ettikleri bir konu vardı. Hani geçen ay bu konuya değinilmişti. İşte evren nasıl oluşmuştur? İşte yer çekimi vardır. Yer çekimiyle tüm evren oluşur gibi bir iddia ortaya atılmıştı. Ona da değindiler. Yani bu gerçekten çok komik bir iddia. Yani bunu hani en ufak bilgisi olan bir insan bile yani bu yalana kanmaz zaten. Yer çekimi, hocamız demişti zaten evren olmadan önce yer yok ki nasıl bir çekimi olabilir demişti. Yani çok basit bir mantıkla anlaşılacak bir konu bu. Bir de yer çekimi evreni oluşturdu. Ya bu kadar mı yani? Bu biz yani gerçekten ahiret var yani. Ahirette bunun hesabı sorulur. Yani böyle basit cümlelerle biz açıklıyoruz. Biz işte bu şekilde Allah'ın varlığını inkar edebiliyoruz. O bu şekilde kalmaz. Yani biz hatırlatalım. Ahiret var, cennet, cehennem var. Böyle şeylerle insanların kafasını meşgul etmesinler.
İnşallah.
Yani evrene biz baktığımız zaman muhteşem bir sanat görüyoruz.
Evet.
Yani yer çekimi gibi bir şeyin basit oluşturduğu bir şey görmüyoruz.
Evet.
Yer çekimi var, tamam mı? Yer çekimi var da o öyle muhteşem yörüngeler, işte muhteşem gezegenler, ondan sonra enerji üreten yıldızlar, ışık üreten yıldızlar. Böyle bir şey oluşturmaz yer çekimi. Veyahut da bir dünya oluşturacak yer çekimi. Doğaya bir bakacaksın, böyle yemyeşil, ırmaklar akıyor, insanın böyle içi kabarıyor yani. Acayip neşe duyuyor, sevinç duyuyor. Güneşe bakıyorsun, ayrı etkileniyorsun.
Evet.
İşte başka yerlere bakıyorsun, ayrı etkileniyorsun. Gece mesela ay, Allah kandil nur kıldık diyor ayette mesela. İnsanların uyuyabileceği ama aynı zamanda gözünün de önünde görebileceği şekilde gece çıktığı zaman Allah öyle bir şey yaratıyor. Yani bunun gibi sayısız nimet yaratıyor Allah. Kalkıp da böyle yer çekimi zaten yapar denilirse
çok sığ bir görüş olmuş.
Şimdi bu zaten bunun benzeri konu aslında Newton zamanında da yaşanıyor. Newton bu yer çekimi kanunu keşfeden, matematiksel olarak formüle eden insan. Bir başka cahil de işte onun zamanında Allah'ın varlığına inanmıyor. O Newton mesela yer çekimi bulan insan onu anlatıyor. Diyor ki bak odasında da şöyle bir şey var, düzenek varmış. İşte güneş, işte gezegenler, onların böyle sistemi. Onu gösteriyor. Bak diyor mesela bu sen bunun tesadüfi olmadığını biliyorsun diyor. Rastgele olmadığını biliyorsun diyor o maketin. Güneş ve gezegenleri gösteren sistemin. Aynı onun gibi bizim bulunduğumuz bu muazzam evren de tesadüfen olmamıştır. Bütün bu kanunlar Allah'ın yaratmasıdır. Mesela o yerçekimi kanunu keşfeden insan tabii o şuurla onu söylüyor. Ama mesela bu tarz böyle hani ne doğru düz bilgisi var ne böyle çok bir aklı var. Onlar da böyle cahilce konuşuyorlar. Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu şöyle açıklıyor. Mesela bir ordu düşünün diyor. Orduda bir komutanın mealen söylüyorum örneği. Emriyle diğer askerler ona itaat eder ve çok düzenli böyle hareketler sergilerler diyor. Şimdi o hareketleri gören, dışarıdan gören biri ama o emri görmeyen biri sadece o askerlerin hareketine bakarak şey dese, bunlar işte böyle böyle garip böyle iplikçiklerle veya böyle garip böyle cisimlerle birbirine tutturulmuş, onlar onları şey yapıyor, böyle düzenli hareket ettiriyor gibi böyle komik bir mantığa varırsa bu çok acizce olur. Bu kuvvetler de böyledir. Yani bütün bu kuvvetler, bütün bu cisimlerde cereyan eden kuvvetler eğer Allah'ın kudretinin tecellisi olarak bakılmazsa o zaman aynı ahmaklık olur. Yani Allah'ın kudretinin tecellisi olarak böyle mükemmel bir sanat gözüküyor zaten. Yani oradaki matematiksel ayarlar falan hepsi mükemmel. Şey dışında bir şey yoktur. Yani Allah'ın kudretinin dışında bir şey yoktur. Yani o ayrı bir put olmuş olur. Öyle bir şey yok inşallah.
Newton da zaten senin dediğin gibi yaptığı araştırmalar sonucunda kainattaki yani işte o parseklerden işte efendim mikrobiyolojik yapılara kadar nereye baksa o olağanüstülüğü, o ihtişamı görmüş, fark etmiş. Bayağı da vicdanlı, samimi belli. Tam senin anlattığın konuyla ilgili bir sözü var. Daha önce de okumuştuk ama tam ya yani oturuyor maşallah. Bak, Isaac Newton diyor ki, Güneş sisteminin, gezegenlerin ve kuyruklu yıldızların harika sistemleri, bir kere bir olağanüstülük var diyor. Yani Güneş'e de bakıyoruz, Güneş sistemine bakıyoruz, gezegenlere bakıyoruz, kuyruklu yıldızlara bakıyoruz. Her neye bakarsak bakalım bir kere harika bir sistem var diyor. Yalnızca akıllı ve güçlü bir varlığın kudretiyle sürebilir. Yani hepsinin üstünde bir güç sahibi olan bir varlık ancak bunu yapabilir, yaratabilir, yönetebilir diyor. Devam ediyor. Bu varlık yalnızca dünyanın ruhunu değil, her şeyi yönetir. O Allah'tır diyor. Yani maşallah. Aklı başında, samimi, vicdanlı, bilim adamı, güzel çalışmalar var. Son derece faydalı çalışmaları var. En önemli, dikkat çeken özelliği çok samimi olması. Yani bu ifadeden onu anlıyor. Çünkü her neye bakarsak bakalım, ister hücreye bak, ister güneşe bak, ister canlı, ister cansız, hiç fark etmez. Hepsinin sahip olduğu yapı veya işte mekanizma veya fonksiyon mutlak bir aklın eseri olduğunu gösteriyor. Ya çok açık. Yani hep bir aklın izlerini görüyoruz. Mesela protein sentezi, işte insülin falan, hep bir iz var. Aklın izi var. Ve bu akıl çok geniş, çok büyük bir akıl. Yani bir kere yani hiçbir şeyle kıyas olmaz. Yani Allah'ın aklı olduğu çok belli. Evet. Şimdi böyle bu belli olduğu için, yani ne belli? Neye bakarsak bakalım Serdar'ın dediği gibi bir kere bir yaratılış mucizesi harikasıyla karşılaşıyoruz. Neye bakarsak bakalım, neyi incelersek inceleyelim. Şimdi evrimcilerin çıkmazı zaten buradan başlıyor. Neye bakarlarsa baksınlar hep yaratılışı görmüşler. Evet. Yani bakıyor Allah yaratmış, bakıyor bu tesadüfen olamaz diyor. Başka bir şey inceliyor, bu da tesadüfen olmaz diyor. Ya ne yapsak ne yapsak, yani evrimin iddiasına, yani daha doğrusu safsatasına dikkat ettiğimizde bilimsel hiçbir şey yoktur açıklamalarda. Hep böyle hurafe, safsata, masal, işte hani kurbağa prens oldu falan, o ayarda açıklamalardır bunlar. Niye? Çünkü bilimsel bir altyapısı yok. O yüzden de evrimci bilim adamları, yani artık bilim adamı demek de tabii biraz şey, evrimciler diyelim, hiçbir şekilde bu durumu örtbas edemedikleri için demişler ki tesadüfen oldu. Şimdi bunun mümkün olması zaten hani söz konusu bile değil. Çünkü hangi yapıya bakarsak bakalım, bir plan, bir tasarım olan her şeyde mutlak bir akıl gerekir ve bir projesi olan, bir tasarımı olan, bir aklın ürünü olan hiçbir şeyin tesadüfen olamayacağı zaten çocuklar bile biliyor. Ama ne yapmış zamanında evrimciler? Bunu ortaya atmışlar çünkü dünyada düşünen insan sayısı çok azmış o zaman. Yani ya hücre işte bir jölemsi bir yapıdır, içi su dolu bir yapıdır. Dolayısıyla tesadüfen olmuştur demiş Darwin'de de.
Millet de buna yani, tamam olmuştur. Oradaki incelik şu. Düşünmediğimiz zaman, yani insan düşünmezse bütün telkinlere açık oluyor o zaman. Yani mesela aleni bir yalan olan, hocamız bugün de söyledi, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yalanıdır dedi evrim aldatmacası için. Ama bu yalan etkili olmuş. Nasıl etkili olmuş? Bu telkine düşünmeyerek kendini açan kişiler olmuş, aklını açan kişiler olmuş, telkini almışlar. Bu telkini hocamız izah etmişti. Bu hipnoza benzer demişti hocamız, bu telkini alan kişiler. Hakikaten hipnozda da değil mi, telkin verirler. Adam oturduğu yerden kendini kurbağa zanneder. Kurbağasın diyorlar. Evet, kurbağayım diye itiraz etmiyor mesela. Çünkü hipnoz altında. Yani şuuru kapalı. Nedense yapıyor. Aynı evrim teorisini savunanlar ve buna inananlarda da bu modeli görüyoruz. Çünkü aklın olduğu, bir planın olduğu, böyle olağanüstü fonksiyonlar olduğu bir yerde... Ya insan buna tesadüf yani dediği an yani çok utanç verici bir durum bu. Bu şu demek, yani senin söyleyecek hiçbir şeyin yok. Son derece cahilsin. Hiçbir şeyden haberin yok. Tesadüf deyip sen konuyu geçiştiriyorsun. Evet. Ya orada tesadüf olduğundan değil. Cahilliğinden yapıyorsun bunu. O yüzden evrimi savunmak böyle şey değil. Öyle eskiden öyleydi. Hani evrimi savununca sanki bilim adamı görüntüsü var gibi. Veya böyle hani muteber adam, vay be evrime inanıyor. İşte maymundan geldik efendim diyor mesela. Millet de alkışlıyordu böyle, hani acayip bir adam portresi vardı. Hakikaten eskiden öyleydi bizim çocukluğumuzda mesela. Evrimi savunmak böyle bir bilimsel bir görüntü prestij gibiydi. Ha, prestij, çağdaş, modern olan gibiydi. Ha ne oldu? Allah razı olsun hocamızdan. Evet. Vesile oldu. Yaptığı eserlerle, meydana getirdiği belgesellerle, videolarla, kitaplarla, konferanslarla ne yaptı? İnsanları düşünmeye davet etti. Ve artık hakikaten bakıyoruz dünyanın geneline, insanlar artık düşünüyorlar. Neyi düşünüyorlar? Siz birine herhangi bir sokaktan çevirin, bir yalan söyleyin mesela evrim gibi. Diyorlar kardeş ya mümkün değil, ne yaptın sen diyor. Olur mu şey? Hani ne tesadüfen olmuş ki?
Kanıtın nerede diyor.
Ne tesadüfen olmuş ki? Yani mesela şu örtü tesadüfen olur mu? Hayır. Bilgisayar olmaz. Kamera çekiyor bize tesadüfen. O var mı tesadüfen olacağı bir şey? Yok. İnsan nasıl olsun kardeşim diyor yani. Veya bu dünya nasıl? Çok basit yani, çocuk aklıyla bile artık evrim teorisi çökmüştür. Tekrar ediyorum, Allah razı olsun hocamızdan. Eskiden yani 150 yıldır, gerçi tabii Sümerlere kadar dayanıyor ama son 150 yılda çok etkili olmuştur evrim teorisi. Bu yüzden etkili olmuştur. İnsanların bir kısmı, büyük kısmı düşünmemiştir bu konuda. Yani hayatın meşgalesi işte, akışında kendini kaptırıp bu konuları biraz ertelemiş olabilir insanların bir kısmı. Ama hocamız bunu açık bir gerçek olarak ortaya koyunca Allah razı olsun herkes fark etti.
Evet.
Ve iman hakikatleriyle de imanımızı güçlendirmeye vesile oldu hocamız. İnşallah. Allah razı olsun hocamız.
İnşallah. Maşallah. Burada materyalistlerin zaten kavrayamadıkları nokta, o atomlara, o atomun altındaki zerreciklere de bir aklın onu yaptırıyor olması. Yani o atomun sadece tecelli olup bizim gözümüzde bir görüntü olmasını kabullenemiyor. Yani çünkü molekül veya atom bir şey yapamaz.
İnşallah.
Yapamaz. Bunu işte materyalist kafayla baktığı zaman o insanlar kavrayamıyorlar. Burada mesela protein sentezini gösteriyoruz. Protein bir yerden bir yere gidiyor. Hücrenin içerisinde 100.000 tane protein var. O proteinin o parçası oradan oraya gidiyor mesela. Neden gidiyor? Yani bu yolculuğu neden yapıyor? Bir şeyi bilmeden... Yani boşlukta bir alemde, kapkaranlık bir ortamda hiç bilmeden bir madde bir yere kendiliğinden gidip bir zincirin bir parçasını oluşturabilir mi? Oluşturamaz. Muhakkak onu yönlendiren bir gücün varlığı şart.
Evet.
Ancak o şekilde mesela bu videoda anlattık, gösteriyoruz. Yani şu parçacık, bu parçacıkla birleştiğinde üç boyutlu halin tam ona uyumlu olmasını biliyor. Ve bir yere beraber yolculuk yapıyorlar. Yani sonucunun da nereye varacağını biliyor.
Evet.
Başından sonucun ne olacağını bütün parçaların hepsi biliyor. Ve bu parçacıkların her biri de buna benzer işlemlerle oluşuyor.
Hı-hı.
Hiçbirisi zaten hazırda var da. Yani Hı-hı. zaten doğuştan Hı-hı. var veya neyse. Hı-hı. Sonradan bunu oluşturuyor diye bir konu yok.
Evet.
Her biri ayrı ayrı sıfırdan. Çünkü en uzun ömürlü proteinin ömrü 2 gün. Hı hı. Dolayısıyla vücudumuzda 2 günde her bütün proteinler yenilenmesi gerekiyor. Yenileniyor. Bu nasıl oluyor? İşte her biri böyle işlemlerle. Yani kompleksliğin boyutu insanın aklının yani hayalin alabileceğinin çok çok daha üstünde. Şimdi. Bunu bilim ilerledikçe biz daha yani ne derler kameranın kadrajı teknoloji geliştikçe kadraj genişliyor. Görüntüyü daha büyük görüyoruz. Kadraj genişliyor daha büyük görüyoruz. Hı-hı. Daha görüntünün ne kadar büyük olduğunu hı-hı. yani biz teknolojiyle odaklı olarak görebiliyoruz.
Evet.
Ama iman sahipleri biliyor ki Allah en büyüğünün en büyüğünü sonsuz büyüklükte yaratabileceği. Yani Allah'ın büyüklüğüne bir sınır koymuyor iman sahipleri.
İnşallah.
Sonsuz büyüklükte ilim sahibi, sonsuz büyüklükte ayrıntıları yaratabilecek kadar büyük bir yaratıcı Allah. İnşallah.
İnşallah. Şimdi bu proteinlerde bilim adamları şöyle bölümler keşfettiler. Buna modül deniliyor. Mesela bu fosfatlar şu aminosilere bağlanıyor. Tirozin, treonin, serin. Özellikle bunlara bağlanıyor. Bunları algılayacak, yani o nokta olarak o aminosilere bağlı fosfatı algılayacak. Karşı proteinlerde özel modüller keşfettiler. İşte bu SH2, PTB, FHA, 14-3-3 gibi. Bunlar 100-150 aminositten oluşan bölümler. 100-150 tane aminosit, yani çok sayıda aminosit, tek bir aminositteki o değişikliği, yani fosfat bağlanmış mı, bağlanmamış mı, onu algılamaya yönelik bir modül var. Yani ufacık bir şey için ondan çok daha kapsamlı bir yapı var. Böyle çok sayıda proteinler, bölümler keşfedildi. Bunların olması şart. Aynı zamanda proteinlerin birbiriyle ilişkisi ile ilgili modüller keşfedildi. Yani modülden kasıt da özel aminoasit dizileri. İşte PDZ, SEM, DD, DET, CRD, PYD gibi çeşitli modüller. Bunlar da proteinleri birbirine bağlayan modüller. Aynı şekilde işte genlere bağlayan özel modüller. Bir de yağ tabakaya bağlanmaya yönelik özel modüller. Bunların her biri ne zaman anlamı var? Önceki yapılar varken anlamı var. Evet. Yani önceden olması lazım bunların. Evet. Ama bunların da olabilmesi için o modüllerin zaten olması, diğer proteinlerin olması, bütünüyle olması gerekiyor. Yani burada böyle kademe kademe gelişim diye kesinlikle bir şey yok. Yani bunu o kadar komik bir iddia ki, o kadar saçma bir iddia ki inşallah bu tarz detayları gördükçe onlar da görürler inşallah. İnşallah.
Ya mesela istatistik diye bir iki rakam vermek istiyorum. DNA'nın sürekli protein sentezinde açılıp kapandığından dolayı DNA'nın katlanmasına görevli bir protein var. Bunun adı histon. Bir histon proteini bizim bir vücut hücremizde her 3 dakikada 1 milyon adet üretilmek zorunda.
Maşallah.
Ve bunun gibi DNA ile ilgili milyonlarca protein her dakika hücremin nükleusuna giriş yapıyor. Ya trafiğe bak. Yani böyle bir trafiğin olduğu ben bir fabrika bilmiyorum. Ben
evet.
Ülkede bilmiyorum. Evet. Dünyada böyle bir kargo şirket de bilmiyorum.
Evet.
Bu bizim bir tane hücremiz de var. 100 trilyon tane hücremiz var. Ve hücrelerimiz de toplam sayı olarak bütün hücrelerimiz 200 milyon tane her gün, her dakika 200 milyon tane hücremiz ölüyor. Yerine 200 milyon tane yeni hücre sentezleniyor. Vücut dünyanın gelmiş geçmiş en büyük fabrikası Allah'a alem.
Maşallah.
Ki bu buna baktığında hangi bilim adam bakarsa baksın Allah der yani. Başka bir şey diyemez.
İnşallah.
Şimdi bu mesela ölüyor diyoruz ama ölümü dahi çok sanatlı.
Evet.
Yani ölürken hücrenin içinde özel böyle alıcılar var. Alıcı sistemler var. İşte mesela neler yapılıyor? DNA yeterince zarar görmüş mü? Bir sistem onu inceliyor. Yani fazla miktarda bir DNA'da zarar varsa o hücrenin ölmesi daha iyi. Proteinler fazla miktarda zarar görmüş mü? Ortamda oksijenin sebep olduğu çok fazla sayıda serbest radikal var mı? Böyle çeşitli böyle hücre için zararlı sistemlerin hepsi kontrol ediliyor. Hücrenin içinde. Yani hücreleri acayip bir kontrol sistemiyle donatılmış. Bunun neticesinde de eğer tamir edilemeyecek bir şekildeyse ki tamir mekanizmaları da Allah hücrenin içinde yaratmış. Eğer tamir edilemeyecek şekildeyse de o zaman ölümünü tetikleyen bir sistem de yaratmış. Yani ölüme özel. Mesela aslında bütün hücrelerin içinde çok sayıda zaten o hücreleri öldürecek çok sayıda protein var. Ama onlar suskun vaziyette duruyorlar.
Evet.
Yani öyle hazır böyle şeyler var yani. Adeta dinamitler var yani. mesela bu ortam böyle dinamitlerle dolu bir ortam olsa, değil mi? İşte böyle bugi tuzakları, işte ne bileyim atom bombası, şu bu, bir sürü böyle bomba olsa ve orada yaşam ne kadar zor olur? Normal hücrede normalde öyle olması gerekir. Ama böyle o şey ortam, tehlikeli ortam belli bir şartta devreye giriyor. O şartta hakikaten eğer hücre zararlıysa, yani hücrenin varlığı vücut için zararlıysa, o şartta devreye giriyor. Orada çok kompleks sistemler var. Yani o suskun halde olan adeta ufak bombaların harekete geçmesi belli sistemlerle gerçekleşiyor. Dolayısıyla hücrenin ölümü dahi çok büyük bir mucize. Oradaki detaylar, özel enzimlerin olması. Yani hayatı ne olursa olsun bir yaşam mücadelesi olarak gören bir teori. Bunu nasıl izah etsin? İzah etmesi mümkün değil yani.
Evet.
Öyle o kadar da sanatlı yani. İnşallah.